Ayrım 12. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 105. 6. Kısım. Yolculuğun 4. günü şafakta yüksek dağ kolları görünmeye başladı. Yolcular Çuisk ve Mujunkum vadilerine yaklaştıklarını anladılar. Ama geçici ilk işaretlerdi bunlar. Tren bozkır içlerine dalınca dağ kolları da görünmez oldu. Ufuktan yükselen güneş ışıkları kapladı her yere. Bir ışık huzmesi de birbirlerine hiç benzemeyen yolcuların dolduğu vagonları aydınlattı. Sonra yol hafifçe dikleşti ve sisli bir bölgeye girdi. Burada tepeler sisten görünmüyordu. Kaçakçılar Calpak Saz'da trenden inecek, dağılacak, her biri kendi imkanlarıyla kendi yoluna, o belalı yerlere gidecekti. Ama aslında onları kollayan, görevlendiren, gölge ardında gizlenen meçhul şefin emrinde birleşmişlerdi. Bu esrarengiz şefin kimliğini ancak çok alçak sesle, kapalı kelimelerle dolaylı olarak söylüyorlardı. Abdiyası en çok şaşırtan olaylardan biriydi bu. Calpak Saz'a sadece 3 saatlik yolları kalmıştı. Kaçakçılar uyanmış, hazırlıklarına başlamışlardı. Petruha tuvalete gitti ve öbür yolcuların kuyrukta beklerken homurdanmalarını hiç aldırmadan uzun bir süre kaldı orada. Akşamdan kalma sarhoşluğunu gidermek, kendine gelmek için başını musluğun altına sokmuş yıkanıyordu. Akşam arkadaşlarıyla kafayı çekmiş, kör kütük sarhoş olmuştu çünkü. İştahlarını açmak için önce birkaç kadeh şampanya içmişlerdi. Şampanya onların gözünde limonatadan farklı bir içki değildi. Sonra daha ciddi bir içki içmek için vodkaya başlamışlardı. Ve o sabah karışık içmenin bütün etkileri görüldü. Lenka kütük gibiydi ve Abdiyas onu güçlükle ayağa kaldırabildi. Calpak Saz'a yaklaştıklarını duyunca nihayet başını kaldırmış, ince ve kir içindeki boynu üzerinde sarkık tutarak kuşete oturmuştu. Bu çocuğun uyuşturucu satarak para kazandığına ve daha gencecik iken hayatının mahvolduğuna kim inanırdı? Bozkır'da ilerleyen bu trenin bir yerinde şef de bulunuyordu. Petruha onun emirlerini almaya gitmeden önce iyice uyanık olmak, kendine gelmek için katran kadar koyu bir çay içti. Şef çok alkol almasından hoşlanmazdı. Abdiyas şefi henüz uzaktan bile görememişti. Yüzlerce yolcunun arasında nasıl tanısın da onu? Bir şeyden emindi, çalılıklar arasına sinmiş bir hayvan gibi tedbirliydi bu adam ve yolculuk boyunca kimse onu tanıtacak bir şey yapmadı, ihanet etmedi. Petruha az sonra şefin yanından döndüğü zaman dayak yemiş bir köpek gibiydi. Aşırı şekilde kafayı çektiği için iyi bir zılgıt yediği belli oluyordu. Operasyonun asıl safhası tren hedefe varır varmaz başlayacaktı ve bu Petruha budalası da o derece sarhoş olduğu için bir hafta baş ağrısından kurtulamazdı. Sanki bu duruma düşmesinden Abdiya sorumluymuş gibi ona hiddetle baktı ve ''Seninle konuşmamız gerek'' dedi. Sahanlığa çıkıp sigaralarını yaktılar. Tren gürültüsü seslerini boğuyordu. Petruha pis nefesiyle Abdiya'sı zehirler gibi ona iyice sokuldu.
''Bak, bu çok önemli bir mesele.''
Abdiyas onun pis nefesinden korunmak için başını öteye çevirerek cevap verdi. ''Pekala, söyle bakalım.''
''Niye yüzünü öteye beriye kaçırıyorsun? Kendini ne sanıyorsun sen?'' dedi Petruha alınganlık göstererek.
Abdiyas onu sakinleştirmeye çalıştı.
''Haydi Piotr, haydi, canını sıkmaya gerek yok. Sen içiyorsun, ben içmiyorum, hepsi bu. Ama bunun ilişkilerimizle, arkadaşlığımızla ne ilgisi var?'' ''Mesele mi edineceğiz? Sen bana Calpak Saz'a varınca ne yapacağımızı söyle.''
''Şef ne demişse onu yapacağız.''
''Onu soruyorum işte, şef ne dedi?''
''Takma kafana, acemi olduğun için Lenka ve benimle geleceksin. Üçümüz beraber gideceğiz yani. Ötekiler de birer ikişer dağılacaklar.''
''Peki nereye gideceğiz?''
''Bu beni ilgilendirir, sen bizi takip et yeter. Mujunkum sovhozuna kadar otostop yapacağız. Dipnot sovhoz, Sovyetlerde devlet eliyle yönetilen tarım işletmesi. Sonra kimseye rastlamayız, yürüyeceğiz.''
''Yayan mı?''
''Elbette, ne sandın? Özel arabayla mı götürecektik seni? Oralarda kendini belli edersen işin biter. Araba ya da motorla gitmeye kalkarsan hemen enselenir, hapı yutarsın.''
Ya peki şef yalnız mı yoksa başka biriyle mi gidiyor?
Bundan sana ne? Niçin hep ondan söz ediyorsun? Onun işine burnunu sokma. Belki hiç gitmeyecek. Sana rapor mu versin yani?
Yo, diyordum ki madem ki bizi yöneten odur, bulunduğu yeri bilsek fena olmazdı.
Hayır, bilmemek daha iyi, dedi Petrua böbürlenerek. Bu işe karışma. Sana ihtiyacı olursa dünyanın öbür ucunda olsan bile işaretini çakar. Sen de tıpış tıpış gelirsin.
Petrua bir an sustu. Söylediklerinin Abdias üzerinde ne etki yaptığını anlamak istercesine tepeden bakıyordu. Sonra ilave etti.
Şef dedi ki işini iyi yaparsan her zaman bizimle gelirsin. Ama bir gaf yaparsan, senin kaltaklık ettiğini çakarsa ya da kalleş, gevşek biri olduğunu anlarsa şimdiden çekip gidebilirsin. İstasyonda trenden inince arkana bakmadan usul usul düş yoluna. Sana kimse bir şey yapmaz. Ama bizimle gelirsen bir daha geri dönemezsin. Pes etmeye kalksan bile kurtulamazsın, anladın mı?
Elbette çok iyi anladım. Aptal değilim.
İyi öyleyse bunları iyice kafana sok, sonra gelip bana sızlanma. Seni uyardım. Aksini söyleyemezsin.
Tamam Piotr, tamam. Aynı şeyi yüzlerce kere söylemene gerek yok. Ben de omuzlarımın üstünde bir baş taşıyorum. Ne yaptığımı, neleri göze aldığımı biliyorum. Şimdi sen dinle beni. Bugünden itibaren Lenka'ya içki içirme. O bir palaz daha. Sen de içmezsen iyi olur. Hele bu sıcakta fitil olursan hiçbir şey yapamaz, hiçbir yere varamayız.
Tamam, bunda haklısın söz. Bir damla bile içmeyeceğim. Lenka da içmeyecek.
Bu pazarlıkta anlaştıktan sonra sustular. Calpaksaz bir kuru azman istasyonuydu ve burada trenin lokomotifi de kondüktörü de değişecekti. Yolcuların çoğu bagajlarını toplamış inmeye hazırlanıyorlardı. Sahanlığa Lenka da geldi. Yüzünden başının ağrıdığı pek belliydi ve kuşkulu kuşkulu bakınıyordu.
''Ne kaynatıyorsunuz?'' dedi. ''Bir saat sonra varıyoruz. Eşyaları hazırlamak gerek.''
''Dert etme'' dedi Petrua, ''hazırlayacak eşyamız yok bizim. Sırt çantalarımızı alıp gideceğiz.''
''Gel Lenka, yaklaş'' dedi Abdias. ''Başın ağrıyor mu?'' Sorudan rahatsız olan Lenka başıyla hayır işareti yaptı.
''Piotr ve ben karar verdik. Bugünden itibaren içki yok, tamam mı?''
Lenka sessizce kabul etti.
''Biz de hemen geliyoruz. Daha vakit var, telaş etme'' dedi Abdias.
''Evet, daha bir saatten fazla var.'' dedi Petrua saatine bakarak.
Lenka gittikten sonra da konuşmaya devam etti.
''Lenka konusunda haklısın. Bu it hep içmek ister, sonra da ayakta duramaz. Ama artık tamam, iş iştir. Akşam yolu kısaltmak için biraz kafayı çektik. Hem sonra onun parasıyla içtiğimi sanma ha. Kafayı iyice bulmasından da sorumlu değilim. Tamamen onu ilgilendirir bu. Kafa çekecek kadar param var benim.''
''Benim endişem o değil. Yalnız bu çocuğa yazık oluyor da.''
''Evet'' dedi Petrua içini çekerek ve acır gibi.
Bu konuşma onda nice zamandır içini kemiren bir kuşkuyu uyarmıştı.
''Baksana Abdias'' dedi birdenbire. ''Sen bizimle gelmeden önce ne yapıyordun? Kara borsacılık mı? Söyle bana. Çünkü artık bundan sonra iki şey olabilir. Ya ikimiz bir restoranda işi kutlarız ya da bir hapishanede buluşup birlikte 100 numara temizleriz.''
Abdias dürüst olmak istedi. ''Hiç kara borsacılık yapmadım. Saklayacak bir şeyim yok. Daha önce ben Serbiner'de, yani papaz okulundayken...'' Petrua her şeyi beklerdi de bunu beklemezdi.
''Ne dedin? Ne dedin? Papaz mı olmak istiyordun yani?''
''Evet ya.''
Petrua'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Şaşkınlığını belirten bir ıslık çaldı, sonra devam etti. ''Peki kendin mi ayrıldın, kapı dışarı mı ettiler?''
İkisi de oldu. Orada kalmadım sonunda.
Çok tuhaf. Demek tanrılarını seninle paylaşmak istemediler ha?
Öyle diyebiliriz.
Söylesene, sen çok şey biliyorsundur. Tanrı gerçekten var mı?
Zor bir soru sordun Piotr. Bazıları için var, bazıları için yok. Kişisine göre değişiyor. Zaten insanlar var oldukça onları yaratanın da var olup olmadığını hep soracaklar.
Peki, diyelim ki var. Nerede bulunuyor?
Düşüncemizde ve sözlerimizde. Petrua bir süre hiçbir şey söylemeden düşündü. O sırada vagon tekerleklerinin gürültüsü daha çok duyulmaya başladı. Çünkü biri vagonların birleştiği yerdeki kapılardan birini açık bırakmıştı. Petrua gidip onu kapadı. Bir süre daha kulaklarını o sağır edici gürültüden ayıramadı. Sonra sordu.
Demek öyle. Bana göre Tanrı yok. Peki sen ne diyorsun Abdiya? Sana göre var mı?
Evet var. Hem de var olması şart.
Petrua şaşırmış, şoke olmuştu. Ya hiç anlamıyorum. Eğer Tanrı'ya ihtiyacın var idiyse bizimle ne halt etmeye geldin?
Abdias yer ve zamanın bu konuyu tartışmaya uygun olmadığını düşünerek kaçamak ve uzlaşıcı bir cevap verdi.
Çünkü benim de paraya ihtiyacım var.
Tamam, Mangır'la Tanrı arasında bir seçim yapman gerekiyordu, sen de Mangır'ı seçtin.
Bir bakıma evet, şimdilik. Bundan sonra Abdias Petruha ile yaptığı bu konuşma üzerinde çok düşündü. Şefin çok ihtiyatlı bir insan olduğunu anlamıştı. Hesabını iyi bilen ve şüphesiz acımasız bir insandı. Eğer bir şeyden şüphelenirse intikam almak ya da postunu ve ortaklarını kurtarmak için yapamayacağı şey yoktu. Zaten bir süreden beri uyuşturucu kaçakçılığının çocuk oyunu olmadığını çok iyi biliyordu. Petruha ve onun bazı arkadaşlarıyla yaptığı bu ve başka konuşmalarda apaçık konuşarak bu çocuklar üzerinde daha etkili olacağını da anlamıştı. Tanrı'nın yarattığı insan olarak onun görevi, eski zamanlarda Hazreti İsa'nın vaazlarını hayatları pahasına Afrika vahşilerine yaymaya çalışan misyonerlerin yaptığını yapmak değil miydi? Bütün tehlikelere rağmen onlar gibi yapmalıydı. Çünkü amacı ruhları kurtarmak olanın kendini buna adaması gerekirdi. İnsan ancak kendi çıkarını unutarak başkalarının kalbine girebilirdi. Tren Calpaksaz'a öğleden önce saat 11 sularında girdi. Burası bir aktarma istasyonuydu. Yolcuların bu sabah gördüğü dağlara doğru uzanan iki yolun hareket noktası olduğu için telaşlı bir kalabalık vardı istasyonda. Bu da kaçakçıların görünmeden sıvışmalarını kolaylaştırıyordu. Trenler iniş pek zor olmamıştı. Abdias bu kolaylığa ve kaçakçıların istasyon lokantasına pek rahat ve aldırışsız dalmalarına şaşıp kalmıştı. Kendisi dahil 12 kişi kadar olduklarını tahmin ediyordu. Bunlar birbirlerini tanımıyormuş gibi görünerek ama asla gözden de kaçırmayarak ayrı ayrı masalara oturdular. Tatil başlangıcı olan bu günlerde onların yaşındaki Avrupalı ve Asyalı gençler de çoktu istasyonda. Onun için o kalabalık arasında onları fark etmek mümkün değildi. Bütün gar gibi lokantada polisin gözetimi altındaydı. Ama kaçakçılar bundan hiç rahatsız olmuşa benzemiyorlardı. Yemeklerini çabucak yiyerek masalarını kumanyadan bıkan başka yolculara bıraktılar. Sonra gizlice verilen işarete uyarak yavaş yavaş dağıldılar. Bazısının sırt çantası, bazısının valizi, bazısının da sadece ufak el çantası vardı. Ekmek, konserve, diğer gerekli bazı şeylerle doluydu bu çantalar. Bozkır'a doğru yol aldılar ve az sonra geniş arazide görünmez oldular. Hala görünmeyen ama varlığı ve otoritesi pek belli olan şefin emrine göre Abdias Bozkır'ın uzak bir bölgesinde Mujunkum Savanı'nın sınırlarında Petruha ile Lenka'yı takip ediyordu. Şef Petruha'ya bir miktar para da vermişti. 25 ruble karşılığında bir kamyon onları Uçkudokuk sovhozuna kadar götürmeyi kabul etti. Tedbir olsun diye bir de battaniye almışlardı kendilerine. Böylece serbest çalışan işçilere benziyorlardı. Abdias kendisinin dülger olduğunu söyleyecekti. Dülgerlik bu bölgede en çok aranan ustalıklardan biriydi. Abdias'a da uygun düşüyordu. Çünkü bir zamanlar babası ona dülgerlik dersi de vermişti. Trenden inmeden az önce Petruha ona nereden bulduysa bir rende, bir makas, bir de balta vermişti. Kendisi ve Lenka için birer teknik lise öğrencisi kimliği tedarik etmişlerdi. Sözde biri alçı ustası, öteki boyacı olacaktı. Şimdi tatil dolayısıyla kendilerine ev yapmak isteyen çiftçilere yardım ederek biraz para biriktireceklerdi. Sıcak kavuruyordu ama onlar aracın örtüsüz arka tarafında oturmalarına rağmen hafif serin bir rüzgar alıyor ve müthiş sıcaktan fazla etkilenmiyorlardı. Yol korkunçtu. Bütün uzun yollarda görüldüğü gibi bu yolda çukurlarla doluydu. Yolun durumuna göre kamyon biraz fren yapacak olsa kalın bir toz bulutu kalkıyor ve üç yolcu boğulacak gibi oluyorlardı. Yolun tek iyi yanı geniş arazide değişen manzaraydı. İnsan bunları seyrederken uçuyor gibi hissediyordu kendini. Şoför kabinine dayanmış vaziyette ayakta duran Abdias hayal içinde yüzüyordu yine. İnsan burada gezegenimizin ne kadar büyük olduğunu anlıyor diyordu kendi kendine. Ama yine de insan kendini yer ve yiyecek bulamamak, benzerleri tarafından rahatsız edilmek korkusuyla sıkışmış hissediyor. Korku, kin ve ön yargı o geniş alemi bir stat kadar küçültüyor ve bu stadın ortasında iki zorlu ekip atom bombası ile bir maç yapıyorlar. Seyirciler rehineler der, hırsın kör ettiği taraftarlar ise ısrarla avaz avaz bağırıyorlar. Gol, gol, gol! Bununla beraber her birimizin bir görevi var. Tarih akışını devam ettirsin diye bugün, yarın ve her zaman insan kalmak. Biz üç kişi nereye gidiyoruz? Bazıları kendilerinin ve kendileriyle birlikte daha pek çok insanın yitip gitmesine sebep olacak bir zehri devşirmek için çaba harcıyor. Niçin? Ne adına yapıyor bunu? Onları varoluşlarının en değerli şeyini yitirmeye nasıl bir güç itiyor? Dünyanın bir ucunda Tanrı tarafından unutulmuş gibi görünen Uçkuduk köyünde iki günlük bir iş buldular. Bu bir çobana ait evin eksik kalan marangozluk ve badana işlerini tamamlamaktan ibaretti. Çoban sürüleri ve ailesini alıp yaz otlaklarına gitmiş, evin tamamlanma işini yakınlarda oturan bir akrabasına bırakmıştı. Mevsim boyu iş arayan usta ya da işçiler gelirlerdi nasıl olsa. Bu iş bizim üç kol gezere nasip oldu. Onların buralarda bulunmalarının asıl sebebini gizleyecek çok güzel bir alibi, bir kılıf idi bu. Hava sıcaktı, evin çatısı zaten çıkmış bulunduğu için bir odasına girip yerleştiler. Avluda bulunan bir ocağı da mutfak yaptılar kendilerine. Doğrusu istekle, hararetle koyuldular işe. Daha ilk günden Petruha arkadaşlarını erkenden uyandırdı ve akşama kadar çalıştılar. Akşam yaktıkları ateşin başında bir araya gelince dinlenirken sohbet etmeye de başladılar.
''Hey Abdias'' dedi Petruha, ''çalışmaktan pek memnun görünüyorsun. Tabii mangır da var işin ucunda. Ama bu işten alacağımız para dişimizin kovuğunu doldurmaya bile yetmez. Bu işi çevrede şüphe uyandırmamak için yapıyoruz. İş biter bitmez o güzel çiçekleri tutam tutam kucak kucak toplayabileceğimiz bir yere gideceğiz. Bütün bir yıl altının üzerine yatmak için bir tek gün iflahımız kesilecek o kadar. Tıpkı bir bakan gibi. Hey Lenka, sen bu işleri bilirsin, söyle ona.
Buraya gelişlerinden beri hemen hemen hiç ağzını açmayan Lenka nihayet konuştu. Evet, ben daha önce de geldim, bilirim. Petruha onları uyarıyordu.
Çocuklar, çok uyanık olun ha. Hiç kimseye bir şey söylemeyin. Ne komşularla ne de herhangi bir kimseyle. Çok mert insanlar olsalar bile hiç gevezelik etmeyin. Konuşmayın onlarla. Hele biri size bazı sorular sormaya kalkışırsa ağzınızı bile açmayın ha. Abdias ağzını açmak zorunda kalırsan hiçbir şeyden haberin olmadığını söyleyeceksin. Öğrenmek istediklerini ekip başına, yani bana sormalarını söyleyeceksin ya da hiç konuşmayacaksın. Dudakların kilitli, dikişli duracak, tamam mı?
Abdias'ın itiraz edecek hali yoktu. Bu uyarıya uymanın daha iyi olacağını düşündü. Zaten ona asıl zor gelen susmak değil, kirli para ile ceplerini doldurmak için kendilerini mahvolmaya götüren bir yola sapmış bu iki genci etkileyecek, kurtaracak bir şey yapamamak idi. Onları sadece ikna kabiliyetiyle etkileyerek ahlak dışı davranışları üzerinde düşündürmek, birdenbire vicdanlarının sesini dinler olmaya yöneltmek ve hayat tarzlarını köklü bir şekilde değiştirmek istese bunu başaramazdı. Çünkü bu çocuklar buna asla cesaret edemezlerdi. Grubun öteki üyelerine verdikleri sözle elleri kolları bağlıydı. Bu sözden çıktıkları zaman onlar da korkunç şekilde cezalarını verirlerdi. Peki bu suç paktını nasıl bozacaktı? Üzüntülerini, sıkıntılarını biraz hafifleten tek şey asil bir dava peşinde olmasıydı. O kaçakçıların faaliyetini öğreniyordu ve bunu basın yoluyla bütün topluma duyuracaktı. Bu şekilde nihayet halkın gözünü açacak, gayesi yitik gençleri, bu kötü yola sapan kimseleri kurtarmak olan bir ahlak yoluna çağrı kampanyasını başlatacaktı. Bu kaçakçılığa bizzat katılmış olmasına dayanma gücünü yalnız bu ışıklı perspektif veriyordu ona. Üçüncü gün küçük bir olay oldu ama bu küçük olay Petruha'yı pek endişelendirdi. Petruha bir komşu ile birlikte at arabasıyla sovhozun merkez binasına gitmişti. Yaşlı bir harp mağlulüydü komşusu. Oradan şeker, konserve, sigara gibi şeyler alacaklardı. Ertesi gün üç kol gezer erkenden kalkıp sözde başka bir iş bulmak için yola koyulacaklardı. 12. Ayrımın Sonu. Sayfa 114.